Ayrım 34, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 355. Sokağın karşı köşesine geçip arabaya doğru koşarken McAuliffe cüzdanını çıkarmıştı. Orta yaşlı Jamaikalı sürücüye yaklaştı. ''Buradan gitmek zorundayız, kaç para isterseniz veririm.'' Jamaikalı korkulu gözlerle hiç kıpırdamadan ona baktı. McAuliffe birdenbire masa örtüsünü kolunun altına sıkıştırdığını fark etti. Koskocaman kan lekesi gözler önüne serilmişti. Sürücü vites koluna uzanınca Alex cüzdanını Hammond'a atıp kapıyı açtı ve Jamaikalı'yı dışarı çekti. Adam haykırarak yardım istiyordu. Alex cüzdanından bir avuç para çıkarıp yere attı ve adamı kaldırıma doğru itekledi. Çevrede dolaşanların çoğu olaya karışmamak için kaçmayı yeğlerken birkaç tanesi hayretle olanları izliyordu. İki beyaz genç çocuk yerdeki paraya doğru koştu ve almaya davrandı. Her nedense bu davranış McAuliffe'i rahatsız etti. Üç adımda yanlarına ulaşıp bir tanesinin kafasına bir yumruk indirdi. ''Defolun buradan!'' diye bağırdı. Kafasına yumruk yiyen çocuğun saçlarının dibinden kırmızı bir çizgi gibi kan sızıyordu. ''McAuliffe!'' diye haykırdı Hammond arabanın kapısını açıp binerken. ''Gel gidelim artık Tanrı aşkına!'' Alex direksiyona geçerken görebileceği en kötü manzarayla karşılaştı. Sokağın ortasındaki kalabalığın arasından krem rengi bir Mercedes fırladı ve motorun boğuk gürültüsü her an hızlanmaya hazır olduğunu belirtti. Vitesi takıp gaza basınca araba hareketlendi ve önündeki iki aracı tehlikeli bir biçimde adeta sıyırırcasına geçti. ''Bu taraftan Mercedes geliyordu, bizi görüp görmediklerini bilmiyorum.'' Hammond hem tabancasını hem de telsizi çıkarırken dönüp arkaya baktı. Telsizin parazitinin arasından heyecanlı sesler geliyordu ama İngilizce konuşmuyorlardı. ''Dunstone, Junior Corso'nun yarısını Jamaika'ya getirmiş.''
''Ne konuştuklarını anlıyor musun?''
''Yeterince. Şu anda Queens Caddesi'nin köşesindeler. Sokaktaki ikinci olayın bizim tarafımızdan çıkarıldığına inanıyorlar.''
''Yani bizi gördüler.''
''Bu araba daha hızlı gitmez mi?''
''Hızı fena değil ama bir Mercedes'le başa çıkamaz.''
Hammond telsizi kulağına dayamış gözleri arka pencerede oturuyordu. Telsizden anlaşılmaz sesler duyulduğu anda Alex karşıdan gelen siyah Pontiac'ın ani bir frenle durup direksiyonu kırdığını fark etti.
''Aman tanrım!''
''Araba onların!'' diye bağırdı Hammond. ''Gözcülerinden biri bizi gördüğünü söyledi. Dön, ilk fırsatta dön!'' Alex tepeye doğru gazlarken ''Ne yapıyor?'' diye sordu. Diğer yandan da tepeye varınca karşısına bir araba çıkıp çıkmayacağını düşünüyordu.
''Olduğu yerde kaydı, bizden yana dönüyor.''
Tepeyi aşarken McAuliffe gaz pedalını kökledi ve dik yokuştan aşağıya inerken üç arabayı geçti. Karşıdan gelen tek aracı da kaldırıma çıkmaya zorladı.
''Yarım mil ötede bir park var sanırım.''
Mesafeden emin değildi. Metallerden yansıyan güneş gözünü alıyordu. Kingston'daki St. George Park'ı ve Rodney adındaki Jamaikalı becerikli sürücü görüntüsü canlandı beyninde.
''Yani?''
Hammond tabancayı tutan sağ eliyle ön panele uzanmış oturuyordu.
''Trafik fazla değildir, çok insan da yoktur.''
Alex bir arabayı daha geçti ve dikiz aynasından bakınca siyah Pontiac'ın tepeye ulaştığını gördü. Aralarında şimdi dört araba vardı.
''Mercedes, Gloucester yolunda batıya doğru gidiyor.'' dedi Hammond, Alex'in düşüncelerini yarıda keserek.
''Gloucester'' dediler. ''Bir araba daha yola çıkacakmış. Sewell tarafına doğru.'' Telsizden gelen karma karışık konuşmaları tercüme etmeye çabalıyordu.
''Sewell mahallenin öte tarafında,'' dedi Alex kendi kendine konuşurcasına.
''Gloucester sahile inen yol.''
''İki arabaya daha haber verdiler. Biri North ve Ford sokaklarının köşesinde, diğeri ise Union'daymış.''
''Montego'yu tümüyle sarmışlar. İş merkezlerinden söz ediyorlar. Tüm çıkış noktalarını elde tutmak istiyorlar. Yapacak pek bir şey kalmadı.''
''Neden söz ediyorsun?''
Lastiklerin çığlıklarını, rüzgarı ve motorun homurtusunu bastırabilmek için bağırmak zorunda kalmıştı. Açıklamak zaman alıyordu ve birkaç saniye bile olsa kaybedecek zaman yoktu. Açıklama yerine emir verilmesi gerekiyordu, tıpkı yıllarca önce olduğu gibi. Buz kesmiş tepelerde tıpkı şimdiki özgüveniyle verdiği emirler gibi.
Alex arka koltuğa geç diye emretti kesin ama sert olmayan bir sesle. Arka camı kırıp görüş alanını genişlet. Ben parka girince o da izleyecektir. Girer girmez sağa kırıp fren yapacağım. Pontiac'ı gördüğün anda ateş et. Yedek şarjörün var mı?
Evet.
Dolusunu tak. Zaten iki mermi kullandın. Şu susturucuyu da unut. Hedef şaşırtır. Ön ve yan camları ateş et. Lastiklere ve benzin deposunu vurmamaya çalış.
Parkın girişine 100 metre bile kalmamıştı. Hammond bir an yüzüne baktı ve arka koltuğa geçti.
Araba değiştirebileceğimizi mi?
Belki soru soracaktım ama Colliffe aldırış etmeden sözünü kesti. Bilmiyorum. Ama bunu artık daha fazla kullanamayız ve Montego'nun öteki tarafına gitmek zorundayız.
Kendi arabalarını hemen tanıyacaklardır.
Onu aramıyorlar ki, en azından 10 dakika için. Tabii eğer hedefi tutturabilirsen.
Parkın girişi tam solundaydı. Alex hızla direksiyonu kırdı ve aynı anda Hammond arka cama vurmaya başladı. Arkalarındaki araba çarpmamak için sağa kaçarken hem korna çalıyor hem de sürücüsü bağırıyordu. McAuliffe son sürat parka girdiğinde uyarmak için elini kornaya yaslamıştı. İçeri girince hemen frene bastı ve sağa dönüp kaldırıma otların üzerine fırladı. Bir kez daha frene basınca araba yumuşak toprağın üzerinde durdu. Uzakta dolaşanlar dönüp baktı. Ağacın altında piknik yapan bir çift heyecanla ayağa fırladı. Alex etrafla hiç ilgilenmedi. Bir iki saniye içinde silahlar patlayacaktı. Piyadeler yaşamlarını kurtarmak için siperlere doğru koşacak, tehlikeli bölgeden kaçacaktı. Ateş hattından uzaklaşacaklardı.
Tehlikeli bölge, ateş hattı, siper, yüzyıllar öncesinden kalma sözcükler. Ne var ki parkta dolaşanlar piyadeler değildi, sivillerdi ve sivil insanlar bir savaş çıktığını bilmiyordu.
Kulakları sağır eden bir lastik sesi duyuldu ve Hammond arka camdan ateş etti. Pontiac yoldan fırlayıp öte taraftaki kaldırıma tırmandı ve bitmek bilmeyen park projelerinden biri için yığılmış yumuşak toprağa gömüldü. Motor son sürat çalışıyordu ama vites takıldığı için tekerlekler dönmüyordu. Korna susmamacasına çalmaktaydı. Uzaklardan çığlık sesleri geldi parktaki sivil insanlardan. McAuliffe ile Hammond ellerinde silahlarıyla arabadan fırlayıp Pontiac'a yaklaştılar. Aslında silah çekmelerine gerek yoktu.
R.C. Hammond inanılmaz bir iş başarmıştı. Açık camdan giren tek kurşun arabaya hiç dokunmadan sürücüyü öldürmüştü. Direksiyona yığılan bedeni kornanın susmasını engelliyordu.
Ön kapılara atılıp cansız bedeni direksiyondan kaldırdılar. Kornanın sesi kesildi. McAuliffe içeri uzanıp kontağı kapattı. Sessizlik inanılmazdı. Yine de uzaktan çimenlerden çığlık sesleri geliyordu. Bağıranlar sivillerdi. Adamı tutup ön koltuğun arkasındaki boşluğa attılar. Hammond telsizi alıp kapattı ve Alex direksiyona geçerek vitesi değiştirmeye çalıştı. Çabası boşunaydı, vites kolu oynamıyordu. Mide kasları kasıldı ve elleri titremeye başladı. Çok eskilerden bir çocuk anısı canlandı beyninde. Eski garajda sürekli olarak vitesi takılan döküntü bir araba dururdu. Bir saniye motoru çalıştır, kapat, tekrar çalıştır, kapat, tekrar çalıştır. Vites dişlileri birbirinden ayrılana dek yap bunu. Kaç kere kontağı açıp kapattığını anımsamıyordu. Yalnızca R.C. Hammond'ın soğuk sakin gözlerle kendisini izlediğini biliyordu. Pontiac bir an öne atıldı, toprak yığınına tırmanmak istedi ve Alex geri vitese takınca lastikler otların üzerinde patinaj yaparak geriye doğru kaydı. 4 saniye sonra parkın kapısından çıktılar ve Alex sağa batıya döndü. Miranda Hill'e geri dönüyordu. Hammond'ın şaşırdığını biliyor ama üzerinde durmuyordu. Açıklama yapmak için zaman yoktu. İngiliz ajan anlar gibiydi, sesini çıkarmadı. Birkaç dakika sonra ilk kavşakta Alex kırmızı ışıkta geçip sola döndü. Yani kuzeye, tabelada Cornish Annex yazıyordu.
Sahil yoluna mı gidiyorsun diye sordu Hammond.
Evet, Gloucester yolu. Montego'dan çıkınca 1 numaralı otoyol adını alır.
Yani Dunstone'un Mercedes'inin arkasındayız.
Evet,
bildiğim kadarıyla telsizden son konuşma parktan yapıldı. Sahil yoluna çıkan daha kısa bir yol var mı?
2 yol var, Queen Caddesi ve Cornish yolu. Gloucester'dan ayrılır.
Tabii onlar da bunu kullanacak.
İyi olur. Ve tabii parkı da arayacaklar. Umarım.
R.C. Hammond arkasına yaslandı. Geçici olarak rahatlamıştı. Bir yandan da hayranlık duyuyordu.
Siz çok yetenekli bir öğrencisiniz Bay McAuliffe.
Yine de berbat bir okul olduğunu söylemek isterim dedi Alex.
Tarlanın sınırındaki çalıların ardında karanlıkta beklemeye başladılar. Cırcır böcekleri geçen saniyeleri sayar gibiydi. Arabayı Katarin Mount'ta boş bir yolda terk etmişler ve Unity Hall yakınındaki çiftliğe karanlık basınca yürüyerek gelmişlerdi. Gizlenmeye özen göstererek demir yolunu izleyip çiftliği bulmuşlardı. Pontiac'ın torpido gözünde buldukları haritayı incelerken neredeyse çıldırıyorlardı. Montego kent merkezinin batısında kalan yolların çoğunun ismi yazılmamıştı ve haritada gösterilmeyen birçok dar sokak vardı. Gettolardan geçerken insanların kendilerini gözetlediğini hissettiler.
İki beyaz adamın bu bölgede ne işi olabilirdi? Bu gibi insanlara saldırmak her zaman karlıydı.
Hammond ceketlerini ellerine alıp bellerindeki tabancaları açıkça göstererek yürümeleri için ısrar etmişti. Düşman kolonilerinde yürüyen iki ast subay, cahil yerlere ölüm saçan makinaları taşıdıklarını belirtiyorlardı.
Gülünç ama kimse saldırmadı.
Westgate'de Montego Nehri'ni geçtiler. 500 metre ötede demir yolu görünüyordu. Karşılarına Jamaika'ya özgü bir çingene kampı çıktı. İngiliz ajan demir yolu şirketinin sigorta müfettişleri olduklarını ve demir yoluna herhangi bir zarar vermedikleri sürece Pierce kamplarının kendilerini ilgilendirmeyeceğini açıkladı.
Ama herhangi bir şey yaparlarsa cezası çok ağır olacaktı.
Gülünç, çevrelerini saran kara gözler düşmanca bakıyorsa da onları rahatsız eden olmadı.
Unity Hall'da bir yük istasyonu vardı. İki çıplak ampulün aydınlattığı barakada ucuz romla kafayı bulmuş ihtiyar bir adam yatıyordu. McAuliffe'in nerede bulunduğunu anlayabilmesi için gerekli bilgiyi uzun uğraşlardan sonra alabildiler adamdan. Sözleri kesin değildi ama Parrish Wharf'ta adanın içlerine yönelen karayoluna olan mesafeyi ve güneybatıda kalan çiftliğin yerini saptayabildiler. Saat 21.30'da çiftliğe vardılar. Bir saat bekledikten sonra Alex doğru bir karar verip vermediğini düşündü. Ne var ki aklına yapacak başka bir şey gelmemişti. İlk gelişinde penceresinden ışık sızan küçük çiftlik evini anımsıyordu. Şimdi ise ışık filan yoktu, terk edilmişti. Aradan bir saat daha geçti. Gecenin sessizliğini yalnızca yaban hayvanlarının gürültüleri, çığlıkları bozuyordu ve sonunda bir ses duyuldu. Ağır ağır yaklaşan bir araba sesi adeta ürkerek geliyordu. Birkaç dakika sonra bulutların ardından yayılan ay ışığında bir adamın tarlanın dört bir köşesine koşup meşaleleri yakmasını izlediler. Başka bir ses daha. Bu kez yüksekten gökyüzünden yaklaştı. Küçük bir uçak gürültü etmemeye özen göstererek tarlaya indi ve kuzey ucundaki meşale söndürüldü. Uçak birkaç saniye içinde güneydeki meşalenin önünde durdu ve içinden atlayan adam aceleyle ışığı söndürdü.
''Haydi gidelim'' dedi McAuliffe ve birlikte tarlanın ortasına doğru yürümeye başladılar.
Daha 30 metre yürümeden öylesine büyük bir şok yaşadılar ki Alex hiç düşünmeden haykırarak yere yattı. Tabancası elinde ateş etmeye hazırdı. Hammond olduğu yerde kalmıştı. İki büyük ışıldak bir anda üstlerine çevrilip adeta gözlerini kör etmişti.
''İndir silahını McAuliffe'' dedi ışığın ardından gelen bir ses.
Ve Akuaba kabilesi meclis başkanı Daniel onlara yaklaştı.
32. kısım. Ortaya gelince fotoselle çalışan alarm sistemini harekete geçirdiniz. Hepsi bu.
Daniel önde sürücünün yanında Hammond ile Alex arkada oturuyorlardı. Unity Hall'dan çıkıp sahilden Lucia limanına gelmişler. Denize bakan ıssız toprak yolda park etmişlerdi. Gelip geçen turistlerin yozlaştırmadığı, yerel halkın sahile ulaşmak için kullandığı yollardan biriydi. Okyanusun kenarında ay daha parlak gibiydi. Çırpıntılı sulardan yansıyan ışıklar arabadakilerin yüzlerini sarıya boyuyordu. Yolda giderken aracı inceleme fırsatını bulmuştu Alex. Dışarıdan bakınca markası ve yapım tarihi belli olmayan her bir parçası başka arabalardan yürütülmüş, yollarda yüzlercesine rastladığı bir araca benziyordu.
İçi ise bambaşkaydı. Hareket eden bir kale ve iletişim merkezi gibiydi. Kalın camlar kurşun geçirmiyordu. Yanlarda ve arkada ön koltukların arkasına tutturulmuş kısa namlulu, çok güçlü silahların kullanılmasına olanak veren ufak delikler göze çarpıyordu. Ön tarafta ise üzerinde sürüyle düğmenin bulunduğu panelin ortasında bir telefon vardı. Motorun sesi şimdiye dek tanıdıkları arasında en güçlüsü olduğunu gösteriyordu. Halidon dış dünyaya açılınca birinci sınıf bir yaşam sürüyordu. Son iki saattir yaşadıklarını şaşkınlık içinde anlatan Alex'i sakinleştirmeye ve gerçeği anlamasına yardımcı olmaya çalışıyordu Daniel. Yaşanan kriz meclis başkanının yaşamını tehlikeye atarak ortaya çıkmasına yol açacak kadar ciddiydi. Aynı zamanda R.C. Hammond'ın da son derece sağduyulu ve zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldığını algılamasını ister gibiydi. ''Yalnız olduğunuzdan, izlenmediğinizden emin olmak istedik. Öğleden sonra çok zorlu dakikalar yaşadık. Kendinizi çok iyi idare ettiğinizi gördüm, tebrik ederim ama size yardım edemezdik.''
''Malcolm'a ne oldu?'' diye sordu Alex.
Daniel bir an susup üzgün bir sesle yanıtladı. ''Henüz bilmiyoruz, onu arıyoruz. Belki güvenliktedir, belki de ölmüştür. Ara noktada olamaz.''
Dönüp Hammond'a baktı.
''Siz Malcolm'u Joseph Myers adıyla tanırsınız, Komutan Hammond.''
McAuliffe gözlerini ajana çevirdi. Yani dalavereci Hammond bir komutandı. Yalancı dalavereci başkasını kurtarmak için yaşamını tehlikeye atan bir komutan. Hammond gözlerini tam iki saniye kapatarak Daniel'in sözlerine tepki gösterdi. Üstlenmek istemediği bir meslek yükünü getirmişti bu bilgi. Dalavereci arkadan vurulmuştu.
''Yanımda istihbaratta çalışan bir tek siyah var mı ki?''
Meclis başkanı gülümsedi. ''Biz 7 kişiyi tanıyoruz ama 3 tanesi pek başarılı değildir.''
''Beni aydınlattığınız için teşekkür ederim. Eminim bana kimliklerini de açıklayabilirsiniz. Hepsi birbirine benzer bilirsiniz.''
Daniel kalıplaşmış hakareti sükunetle karşılarken gülüşü soldu ve sarı ay ışığında gözlerine soğuk bir ifade yerleşti.
''Bu sorunu anlıyorum. Sizin bakış açınıza göre bizleri ayırt edebilmek çok zor.'' ''Tanrı'ya şükür, başka ölçütler de var. Kimliklerini öğrenmek zorunda değilsiniz.''
Hammond ürkmeden Daniel'in bakışlarına karşılık verdi.
''McAuliffe sizin isteklerinizi iletti. Ona söylediğimi size de tekrarlayabilirim. Olanaksız istekler öne sürüyorsunuz elbette.''
''Lütfen Komutan Hammond,'' diye sözünü kesti Daniel. ''Zaten her şey çok karmaşık. İşin içine yalanlar katarak biraz daha karıştırmayalım.'' ''İlk başından beri aldığınız talimatlar çok açıktı. Yoksa Amerikalılarla mı iş yapmamızı istersiniz ya da Fransızlar, belki de Almanlar?''
Ani bir sessizlik kapladı arabayı. İki düşmanın bakışmasını izledi Alex bir süre. Hammond'ın gözlerinde acı veren bir algılama ifadesi vardı.
''Öyleyse biliyorsunuz,'' dedi İngiliz ajan usulca. Daniel'in yanıtı ''biliyoruz'' oldu.
Hammond sesini çıkarmadan dışarıya baktı. Halidon meclis başkanı McAuliffe'e döndü.
''Küresel yalancılık sorunu doktor. Komutan Hammond İngiliz istihbaratının en başarılı görevlisidir. Emrindeki bölüm sözünü ettiğim hükümetlerin işbirliği ile kurulmuştur. Ama bu işbirliği yalnızca kağıt üzerinde kalıyor. Çünkü MI6 anlaşmaya imza koyan hükümetlere gelişmelerden hiç haber vermiyor.''
''Bu davranışın yeterli ve geçerli nedenleri var,'' dedi Hammond başını çevirmeden.
''Aslında bir tek neden var değil mi komutan? Güvenlik sorunu, müttefiklerinize güvenmiyorsunuz. Onlarda bilgi sızması olasılıkları çok yüksek, deneyimler bunu kanıtlıyor.''
Hammond hala denizi izliyordu. ''Siz de onları yanlış yönlendiriyorsunuz, yanlış bilgi veriyorsunuz. Örneğin Akdeniz üzerinde yoğunlaştığınızı söylüyorsunuz, sonra Güney Amerika'ya geçiyorsunuz. Arjantin, Nikaragua ve hatta Haiti'den söz ediyorsunuz ama Jamaika'nın adını asla anmıyorsunuz.''
''Standart işlemler,'' diyen Hammond bir an için başını çevirip Daniel'in yüzüne baktı.
''Öyleyse müttefiklerinizin de aynı güvensizliği taşıdığını öğrenmek sizi şaşırtmayacaktır. Ellerindeki en iyi uzmanları işe koştular. MI6'nın verdiği tüm bilgi kırıntılarını araştırıyorlar, çılgınlar gibi çalışıyorlar.''
Hammond ani bir hareketle ona döndü.
''Bu bizim anlaşmamıza aykırı,'' dedi öfkeli bir sesle. Meclis başkanı gülümsemedi.
Böyle davranacak bir konumda olduğunuzu hiç sanmıyorum dedi ve bakışlarını Alex'e çevirdi. Dunstone şirketinin merkezi Londra'da olduğu için birinci sınıf sayılabilecek bu görevin İngiliz istihbaratına verilmesi kararlaştırılmıştı. MI5 ve MI6 özgür dünyanın en iyi haber alma örgütleridir ve komutan da en başarılı yöneticidir. Ne kadar az sayıda gizli servis işin içine girerse operasyonların o kadar güvenlik içinde yürütüleceği kuramına dayanıyordu verilen karar. İngilizler de yalnız başlarına çalışıp herkese bilgi vermeyi kabul ettiler. Ne var ki sürekli olarak yanıltıcı bilgiler verdiler.
Daniel'in yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Bir bakıma haklıydılar çünkü Amerikalılar, Fransızlar ve Almanlar da anlaşmaya uymuyordu. Meydana İngilizlere bıraktıklarını iddia ettikleri halde hepsi de ayrı ayrı Dunstone'un peşinden koşuyordu. Dunstone şirketinin çözülmesi, onu oluşturan ekonomik tuğlaların teker teker yerinden oynatılması gerekir. Dünya pazarları bundan daha azına razı olmaz. Hükümetlerin hepsi diğerlerinden önce sonuca ulaşıp Dunstone'un sahiplerinin isim listesini ele geçirirlerse bazı düzenlemelerin yapılabileceğine, mal varlıklarının transfer edilebileceğine inanıyorlar. Hammond daha fazla sessiz kalmaya dayanamadı.
İşin yürütülmesi konusunda bizim en mantıklı seçim olduğumuzu kabul etmeniz gerekir.
Mantıklı sözcüğünü hak eden ile değiştirebiliriz. Tanrı, kraliçe ve imparatorluğunu son dönemlerde çok ağır bedeller ödedi. Bir bakıma işledikleri günahların karşılığından fazlasını ödediler ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi size verilen talimat çok açıktı. Koşullar ne olursa olsun Dunstone'un listesini ele geçir.
Şimdi meydan size kaldı. Listeyi vereceğim. Siz de Jamaika'yı terk edeceksiniz. Listenin bedeli budur.
34. ayrımın sonu. Sayfa 366.